Ayrım 6.
Seçici tedavi ile aktif ötanazi arasındaki fark, hem negatif sorumluluğun pozitif sorumluluktan bir biçimde daha zayıf bir sorumluluk olduğu inancının direngenliğini, hem de pasif ötanazinin aktif ötanaziye göre bir biçimde ahlaken daha tercih edilebilir olduğu görüşünü ortaya sermektedir. Yani seçici tedavi, bu zor ve tartışmalı konuları çözümleyebilme umuduyla daha yakından incelenmeye değer bir konudur. Seçici tedavi. İleri derecede özürlü çocuklara uygulanan seçici tedavi, onların ölümüyle sonuçlanacak şekilde düzenlenir. Özellikle ileri derecede spina bifida hastalığı olan çocuklara yönelik uygulamaları kastediyorum. Bu politika, çocuğun ölmesinin daha iyi olacağına karar vermenin akla uygun olduğu hipoteziyle doğrulanmaktadır. Paradoksal görünen bu sonuç, çocuk için en iyisinin ölmek olduğuna hükmedildiği anlamına gelir. Burada çocukların kendilerine danışılamayacak kadar küçük ya da özürlü olduğunu farz ediyorum. Ayrıca bu tür hükümlerin verilmesi zor olmakla birlikte anlaşılabilir hükümler olduğunu farz ediyorum. Çünkü hiçbirimizin yaşamayı istemeyeceği kadar çekilmez, acılı, mutsuz ve her bakımdan tatsız pek çok hayat düşünebilir ve başka hiç kimsenin de bunu istemeyeceğini varsayabiliriz. İleri derecede spina bifida'nın böyle bir durum olduğunu farz ediyorum. Ama hayli kuşkulu olan konu, bu çocuklardan tedaviyi esirgeyip yavaş yavaş ölmelerine izin vermenin, onları çabuk ve acısızca öldürmeye tercih edilmesini ahlaken daha uygun gören hükümdür. Bu durumda seçici tedavi, genellikle tedavi etmemek ve çoğunlukla da beslememek anlamına geldiği için, bu işlemden söz ederken seçici tedavisizlik terimini kullanacağım. Tıp mesleğindeki çoğu kişi ve birçok hasta yakını buna kuşkuyla bakmaz ve ileri derecede özürlü çocukların seçici tedavisizliğinin onların öldürülmesine göre ahlaken daha uygun olduğunu kabul ederler. Bu alanda önde gelen bir hekimin bu görüşü savunmak için ileri sürdüğü nedenlere bir göz atmakta yarar vardır. John Norber, miyelomeningosel ve hidrosefalosun tedavisinde etik sorunlar başlıklı makalesinde seçici tedavisizliği destekleme gerçeklerini açıklar. Norber, ileri derecede spina bifidalı hastaları en iyi çözümünün ölüm olduğu konusunda kararlıdır ve uyguladığı seçici tedavisizlik programı hastaları hızla ölüme götürecek şekilde düzenlenmiştir. Bunun esası diye önemli belirtir Norber, çocuğun hayatta kalma süresini uzatabilecek hiçbir şeyin yapılmaması ve girişimde bulunma isteği uyandıran duygulara karşı koyulması gerektiğidir. Çünkü ilerleyici hidrosefalus önemli bir erken ölüm nedenidir. Erken bir ölüm elbette hem ölmek üzere ayrılmış olanların acılarını kısalttığı için hem de pahalı ve kıt olanakların boşa harcanmaması gerektiği için istenen bir şeydir. Hastalardan ölmek için ayrılmış diye söz etmek, taraf tutmak gibi görünebilir. Ama tedavisizlik bir ölüm sağlama hizmetidir. Eğer bütün hastalar hep Norber'ın seçilmiş spina bifidalı çocuk hastalarını tedavi ettiği gibi, yalnızca istendiğinde yiyecek verilerek, tüpten beslenme yapılmaksızın, oksijen verilmeksizin, hayata döndürülmeksizin ve enfeksiyonlarda antibiyotik verilmeksizin tedavi edilseler ve de ölselerdi, ölümleri en iyi ihtimalle suç kapsamına giren bir ihmalin sonucu, en kötü ihtimalle de bağışlanmaz bir cinayet olarak görülürdü. Tedavisizlik yöntemi gerçekten öylesine etkili bir öldürücüdür ki, Norber, Sheffield'da tedavisiz bırakılan ilk 41 çocuktan hiçbirinin 8 ay sonra sağ kalmadığını ve bunların %60'ının daha bir aylık olmadan öldüğünü rapor edebilmektedir. Asıl trajedi ise elbette bu çocukların ya da ailelerinin bir ay bile olsa gereksiz yere acı çekmelerine meydan verilmesidir. Lorber bunu anlamakta ve herkes sonun bir an evvel gelmesini dilerken bu çocukların haftalar ya da aylar boyu yavaş yavaş sönüp gitmesini görmek insana acı veriyor yorumunu yapmaktadır. Lorber'ı bu işe iten nedenler yüce nedenlerdir. Duyabileceği en büyük vicdan azabıyla çocukların ve ailelerin acısını mümkün olduğunca azaltmak istemekte ve çekilen acı ve harcanan kaynak bakımından ileri dereceli spina bifida'nın aktif tedavisine oranla daha ekonomik olan seçici tedavisizliğin öncülüğünü cesurca yapmaktadır. Bu nedenle işi öldürmeye vardırmadan durmanın doğruluğuna inanması özellikle dokunaklıdır ve bunu savunmak için öne sürdüğü iddialar özellikle incelenmeye değer. Makalesinin görünüşte seçici tedavisizliğin etik sorunlarıyla ilgili olmasına karşın Lorber, bu konudaki görüşlerini makalesinin son 1,5 sayfasına atmıştır. Lorber, aktif ötenaziye karşı itirazında büyük bir tutarsızlık ve belki de ikiyüzlülüğe dikkat çektikten sonra ikiyüzlülük ve tutarsızlık suçlamalarını bastıracak ve öldürme ile ölüme terk etme arasındaki ahlaksal farkı temsil eden o acı dolu haftaları ve ayları haklı gösterecek kadar güçlü olduğuna inandığı iddialarını sunmaktadır. Bu iddialar ortadaki ahlaksal farkı seçici tedavisizlik lehine çevirmek üzere tasarlanmış görünmektedir. Bunları sırayla ele alacağız. Gaddarlaşma konusu. Bu iddia iki cümleyle ifade olunabilecek iki bölümden oluşmaktadır. Aktif ötenazi onu uygulayan kişileri gaddarlaşır. Bir doktorun böyle bir işi eğer kendisi yapamıyorsa astına ya da hemşirelerine emretmesi yanlış olur. Buradaki gaddarlaşma sanırım bireylerin başkalarının acılarına ve çektikleri eziyete karşı daha duyarsız ve onların hayatlarının değerine karşı daha kayıtsız ya da katı hale gelmesidir. Gaddarlaşmanın kanıtlarını bulmak çok zordur ve Lorber da bu konuda hiçbir kanıt sunmamaktadır. Ama belli ki bizim burada birbiriyle karşılaştırmamız gereken şey, duyarlı tıp görevlilerinin bilinmeyen ama belki de önemsiz bir derecede gaddarlaşması gibi uzak ve muğlak bir tehlikeye karşılık, hastaların, onları sevenlerin ve onların yavaş yavaş ölümüne nezaret eden tıp görevlilerinin gerçek ve somut acıları, üzüntüleri ve kederleridir. Çabuk ve acısız değil de, yavaş ve kederli bir ölümün sorumluluğunu almanın eşit ölçüde gaddarlaştırıcı bir etki yapabileceğine de dikkate almalıyız. Ortada hiçbir kanıt olmadığına göre, yavaş ve kederli bir ölümü gerçekleştirme sorumluluğunun hızlı ve merhametli bir öldürme eylemine göre daha az değil, daha fazla gaddarlaştırıcı etkiye sahip olduğunu varsaymak akla uygundur. Doktorların kendi vicdanlarına sığdıramadıkları bir şeyi başkalarına emretmemeleri ve başkalarının da bu emirleri yerine getirmemeleri gerektiğini elbette kabul edebiliriz. Ama yine de biz insanların bu gibi vakalarda ne yapmaları gerektiğini tartışıyoruz. Onların vicdanen neyi yapabilecekleriyle ilgili duygularını ise kanıtları ve iddiaları dikkatle değerlendirdikten sonra yapmaları gerektiğine karar verecekleri şeyler belirleyecektir, böyle umulur. Rıza alınmaması konusu. Aktif ötenaziye şiddetle karşı çıkıyorum, diyor Lorber. Çünkü özellikle bebekleri ve çocuklara buna rızaları olup olmadığını sormak olanaksızdır. Rıza konusu endişe vericidir. Ama burada ele almakta olduğumuz vakalar açısından seçici tedavisizlikte olduğundan daha endişe verici değildir. Daha önce gördüğümüz gibi seçici tedavisizlik de ölümle sonuçlanmak üzere tasarlanır ve bunu başarır. Ama öleceklere bu işe rızaları olup olmadığını sormak olanaksızdır. Kaygan zemin konusu. Amaçlar ne kadar insancıl olsa da, vicdansız kişilerin kötüye kullanamayacağı bir yasanın formüle edilmesi imkansız olacaktır. Geçmişte, özellikle de Hitler Almanyası'nda bunun bir sürü örneği vardır. Adalet ve acıma duygusu taşıyan ve böyle tehlikeli bir yasal gücü bir kişiye ya da bir grup insana vermeyi isteyebilecek insan pek azdır. Kaygan zemin iddiasının yarattığı birbirinden farklı birçok sorunu kitabın çeşitli bölümlerinde ele almak zorunda kalacağız. Burada üzerinde durulması gereken iki nokta var. İlk olarak Lorber'ın ve ötekilerin böyle bir yetkileri zaten vardır. Hastalarının ölümünü hızla gerçekleştirecek şekilde davranmaya karar verirler ve bunu uygulamada gayet de başarılıdırlar. Bu konuyu yasalara bağlamanın tehlikeleri her neyse, bunları herhangi bir yasanın bulunmadığı halihazırdaki durumun tehlikelerinden daha zararsız hale getirmek pekala mümkün olsa gerektirir. Yetki korkunçtur ama zaten kullanılmaktadır. İkinci nokta ise Hitler ve Nazizm hayaletiyle ilgilidir. Dorber bunu ortaya sürmekle bizi aktif ve pasif ötenazi arasındaki farkı uygar bir toplumdaki insancıl tıp pratiği ile Nazilerin Yahudi soykırımına giden yolun ilk adımı arasındaki fark gibi görmeye davet ediyor. Ama Nazilerin ötenazi programı bizim üzerinde tartıştığımız durumlara benzer bir şey değildi. Naziler döneminde ötenazi, ırksal ya da siyasi nedenlerle insan yerine konmayı hak etmeyenleri yok etmek için kullanılan yollardan yalnızca biriydi. Naziler bu amaca yönelik pek çok farklı yönteme de başvurmuşlardır. Oysa bizim spina bifidalı çocuklar için en iyi çözümün ne olacağı üzerinde kafa yormamızın tek nedeni onlara önem vermemiz ve acı çekmelerini istemiyor olmamızdır. Nazizm hayaletinin bununla hiçbir benzerliği yoktur ve konuyu bulandırmaktan başka bir şeye yaramaz. Doktorların ölümle sonuçlanan kararları halen yasal ya da kamuoyu katılımıyla oluşturulmuş hiçbir engelleyici sistem olmaksızın verebildiklerini tekrar anımsayalım. Bizim buna Nazizm diye feryat etmememizin nedeni onunla hiçbir benzerliğinin bulunmadığını ve her şeyin yalnızca hastaların iyiliği için düşünüldüğünü bilmemizdir. Ama en ufak bir kötüye kullanım olasılığından bile kuşkulanıyorsak, bu konuda alınacak bütün kararların kamuoyunun görüşüne ve denetimine sonuna kadar açık olmasına özen göstermemiz gerekir. Bunu sağlamanın bir yolu, gönüllü olmayan ötenaziyi ancak rıza veremeyecek durumda olan bireyler için ve ancak ölüm onlar için açıkça en iyi çözüm ise meşrulaştırmaktır. Bu yasaya istediğimiz her koruyucu önlemi ve kriteri koyabiliriz. Son kapı konusu. Bu iddia aktif ötenazinin bireyin hayatının son kapısını kapattığıdır. Tedavi uygulanmaksızın yapılan normal bir bakım, yanlış teşhise karşı bir güvencedir. Eğer bir çocuğun durumu sanıldığı kadar ciddi değilse çocuk yaşayacaktır ve o zaman da kendisine optimal bakım sağlanabilecektir. Ama bu, Lorber'ın tedavi yöntemi için geçerli değildir. Tedavisizlik için seçilmiş bir çocuk enfeksiyona yakalanırsa kendisine antibiyotik verilmeyeceği için ölür. Ya da hayata döndürülmesi gerekirse bu yapılmayacağı için ölür. Dolayısıyla teşhisin yanlış mı doğru mu olduğunu anlama fırsatı yoktur. Yani bu güvence olsa olsa kısmete kalmış bir şeydir. Eğer çocuk neredeyse mucize kabilinden yaşarsa teşhisin yanlış olduğunu söyleyebilmek için neden bulabiliriz. Ama eğer ölürse tedavisizlik çocuğun ölümünde hiçbir rol oynamamış olmadıkça teşhisin doğru olduğunu söyleyemeyiz. Yaşama şansı üzerine herhangi bir kapıyı kapatmanın son kapıyı kapatmak olup olmadığı da her vaka için geçerli bir soru olarak kalacaktır. Eğer çocuk tedavi edilmemiş bir enfeksiyondan ölürse, o zaman ondan esirgenen antibiyotik gerçekten de son kapının kapanması olacaktır. Tıpkı öldürücü bir iğne gibi. İkisi de bilinçli olarak ölümle sonuçlanmak üzere düzenlenmiş olan ve aynı şekilde ölümle sonuçlanan aktif ve pasif işlemlerin ikisinin de birer ötenazi biçimi olduğu konusunda kuşku yoktur. Burada en önemli soru elbette şu olmalıdır. Alternatif bir yolun en aza indirgeyebileceği acıların haftalarca ve belki de aylarca çekildiği, terazinin alternatif bir çözümden yana ağır basması için yeterli ahlaksal ağırlığın var olduğu bu vakalarda aktif ötenaziye karşı çıkmanın bir nedeni var mı? Kendi kendini kandırma konusu. Zaman zaman öne sürülen bir iddiada da ileri derecede özürlü çocukların, ana babalarının ve yakınlarının cinayete benzer bir şeyi kabul etmeyecekleri ya da buna razı olmayacakları, bu nedenle de doktorların önerebileceği en insancıl çözüm bile rızasının gerekli olduğuna hükmedilenler tarafından daima reddedileceğine göre, böyle bir önerinin ya da terim biraz ağır olduysa, böyle bir olası tedavi yolunun yararsız olacağıdır. Ama bu, doğru bile olsa, en insancıl davranış tarzının hangisi olduğunu görmemizi ve onu savunmamızı engellememelidir. Bunu yapmadığımız sürece, konuyla ilgili kişiler yaptıkları ya da yapılmasına rıza gösterdikleri şeyin iç yüzü konusunda kendi kendilerini kandırmaya devam edecekler ve haftalar ve aylar boyu kaçınılmaz acıların çekileceği bir yordamı seçmeye devam edeceklerdir. Bu iki yordamın ahlaksal niteliği arasında su götürmez bir fark olduğu gösterilmediği sürece, bunun kendi kendini kandırmaktan başka bir şey olmadığından emin olabiliriz. Lorber'ın gösterdiği elle tutulur farklar sadece, tedavisizlik seçeneğinde ölümün aktif ötenaziye göre daha geç ortaya çıkması ve ölümle sonuçlanma ihtimalinin kesinliği açısından arada çok cüzi bir fark bulunmasıdır. Seçici tedavisizliği haklı göstermek üzere öne sürülen bu özelliklerin ikisi de onun lehine değil de aleyhine gibidir. Aslında kendini kandırma olgusu bazen aktif ve pasif ötenazi arasındaki ahlaksal farkın ta kendisi olarak öne sürülür. Buradaki iddiaya göre tıp görevlileri ve çocukların yakınları ahlaken gerekli olduğu hükmüne vardıkları şeyi yapabiliyorlarsa bunun tek nedeni kendilerini gerçekten ne yaptıklarının tam anlamıyla farkına varmaktan koruyabilmektir. Burada olayı yalnızca doğal akışına bırakmış olmaları onları çocuğun ölümüyle kendileri arasında bir mesafe koyabilme olanağı verir ve kendilerinin olay içindeki yerlerini tıp dünyasına ilişkin kavrayışları içine daha rahat yerleştirmelerini sağlar. Burada korkunç bir ironi vardır. Çünkü tıbbın tüm pratiği hastalıkların da sonuçta birer parçasını oluşturduğu doğanın doğal seyrini bozmaya ve doğanın insanları olağan savurganlığıyla öldürmesine engel olmaya çalışan geniş kapsamlı bir girişim olarak tanımlanabilir. Doğal olan ya da doğal akışın bir parçası olan şeylere karşı kuşkusuz çok yaygın ama mantıksız olduğu da aynı şekilde kuşkusuz olan bir saygı duyarız. Kıtlıklar, seller, kuraklıklar ve fırtınalar hep doğaldır ve talihsizliktir. Biz yalnızca ve haklı olarak doğal olanı bizim için iyi olduğu zaman isteriz. Doğal olan şey ahlaksal yönden atıldır ve gidişata bağlıdır. İnsanların enfekte olmuş yaralardan ötürü ölmeleri ancak antibiyotiklerin henüz bulunmadığı zamanlarda doğaldı. Spina bifidalı çocukların ölmeleri ancak durumları inoperablan ise doğaldır. Ameliyat edilemeyecek durumda. Ama tam bir tedaviyle yaşatılabilecekleri bir durumda, tedavisizlik için seçilmişlerse doğal değildir. Ayrıca, mevcut koşullarda doğru olanın çocuğun ölmesi olduğundan emin olduğumuzu hissediyorsak, bu kararı bütün çıplaklığıyla ve kaçamaksız bir şekilde kabul etmemiz gerektiğini vurgulamakta yarar görüyorum. Başkalarının yaşamının söz konusu olduğu böylesine önemli konularda, yaptığımız şeyle tam anlamıyla yüzleşmiş olduğumuzdan kesinlikle emin olmak gibi ahlaksal bir gereklilikten söz edilebilir. Oysa gerçekleri, çeşitli kaçamak yollarla kendimizden ve başkalarından gizlersek, kendimize hem yapmaya çalıştığımızın tam anlamıyla farkına varmaktan, hem de böyle önemli kararların içindeki saklı anlamlar üzerinde etraflıca düşünebilmekten alıkoyarız. Olağan ve olağan dışı tedavi. Özellikle Katolik teolojiye hitap eden bir iddia, olağan tedavi ile olağan dışı tedavi arasındaki ayrıma ahlaksal bir önem vermeyi içerir. Olağan dışı tedavi zorunlu değildir ve bütün olağan dışılığı tedavinin başarıya ulaşacağı konusunda mantıklı bir umut bulunmamasına karşın büyük tutarlara, acılara ya da zahmetlere mal olması ya da hastaya ve diğer kişilere büyük bir yük getirmesinde yatar. Bu farkın hemen hemen tüm bileşenlerinin analize muhtaç olmasına karşın kaynakların kıt olmadığı, bunlara daha çok ihtiyacı olan ve bunları harcamaya daha çok değecek hastaların rekabetinin söz konusu olmadığı durumda sorulacak en önemli soru, sırf hayatta kalmak bir başarı mıdır sorusu olsa gerektir. Bu soruya olumlu cevap verebildiğimiz sürece, ki bu, yaşamanın hastanın yararına olduğuna hükmetmemizi gerektirir, sıra dışı da olsa tedavinin hastadan esirgenmesini onaylamamız güçtür. Yaşamanın hastanın yararına olduğu sonucuna varmamız için, hayatta kalmanın, tedavinin hastaya getireceği masrafı, acıları, zahmetleri ve yükü telafi edeceğine inanmamız gerekir. Öte yandan, yaşamının hastanın çıkarına olmadığına karar vereceksek, başkalarının ya da toplumun katlanmak zorunda kaldığı acı, üzüntü, masraf ve benzeri bedellerin, kendilerini bu tür yüklerden kurtarmak için hastayı feda etmelerini haklı gösterecek kadar ağır olması gerekir. Yasa, mantık ve gazetecilik. Yasalar elbette aktif ötenazi yasaklar. Ama pasif ötenazi ancak hayatı kurtarmanın kesin bir görev olduğu durumlarda yasa dışı kılınır. Burada insanları yasaları çiğnemeye kışkırtmak niyetinde olmadığımı, yalnızca bu konuları düzenleyen yasaların değiştirilmesi için esaslı bir neden oluşturabilecek şeyleri araştırdığımı vurgulamam gerek. Yasaların bugünkü durumu aktif ötenazi politikasını uygulamamak için geçerli bir nedense de bu politikayı savunmamak için geçerli bir neden değildir. Belki de yasal durumdan ötürü gayet açıktır ki diye anımsatıyor bir yorumcu, doktorlar prensip olarak aktif ötenaziye taraftar değiller. Çünkü hastalarının hayatına son verecek bir adım atmama yükümlülüğü altında olduklarını hissediyorlar. Yasalar bunu açıklayabilir ama haklı kılamaz. Doğru olanı yapmak isteyen herkesin sorusu şu olmalıdır. Hastaların hayatını sona erdirecek pasif adımları atmamak gibi bir yükümlülük olmadığı halde, onların hayatını sona erdirecek aktif adımları atmamak gibi bir ahlaksal yükümlülük olabilir mi? Ya da konuyu bizim ilgilendiğimiz vakalarda belirlediği şekliyle ifade edersek, hastaların hayatını sona erdirmek için seçici tedavisizlikte olduğu gibi pasif adımları atmak doğru ama aynı sona götüren aktif adımları atmak yanlış olabilir mi?